Ayrım 9. Sayfa 77. Yapıt. Tek baş yapıt vermemiş bir yazarın büyük bir yazar diye nitelenmesi birçoklarına saçma gelebilir. Bir zamanlar ben de saçma bulmuştum doğrusu. Ancak büyük yazarımız ST son yapıtı Yaşam Günlüğünü yayımladıktan sonra bizim yayın dünyamızda böyle önermenin de ağır başlıkla tartışılabildiğini gördük. Şöyle böyle 45 yıllık bir yaratım dönemini yansıtır görünen bu ilginç günlükte, ünlü yazarımızın herhangi bir gerekçe göstermeden "benim başyapıtım yoktur" diye kesip atması ateşli bir tartışma başlattı. Eleştirmen, ozan, romancı, felsefeci, gazeteci birçok yazar el attı konuya. El atanların sayısı ile orantılı olarak ayrımlar da arttı. Kimi, ST'nin gerçekten tek başyapıtı bulunmadığını, çünkü belki kendisini de alıştırmak istediği gibi tek tek her yapıtının birer başyapıtı olduğunu kesinleyerek Büyük İskender yöntemiyle çözdü sorunu. Kimi konuya tavuk ve yumurta ikileminin odağından bakarak söz konusu yapıtlarda başyapıt diye nitelenmesine gerçekten hiç gereksinim bulunmadığını, çünkü büyük yazarımız nicedir, çağdaş klasiklerimiz arasında yer aldığına göre tek tek her yapıtının birer klasik, dolayısıyla bizatihi birer başyapıt olduğunu söyledi. Kimi de tüm düşünürlerimizin analizlerinden birinin aile izlediğinin dingin gölgesinde buldu çözümü. Yazar ile kitapları bir aile oluşturduğuna ve burada bu yaklaşık 40 üyeli ailenin göbeğinde ST kendisi bulunduğuna göre hem geriye hem ileriye doğru işleyen bir kural uyarınca, başta ST'nin kendisi olmak üzere ailenin her üyesi aynı üstünlüğü, aynı soyluluğu paylaşıyor demekti. Dolayısıyla ünlü yazarımızın elinden çıkmış olan her yapıt bir başyapıttı. Tıpkı soylu bir babanın her çocuğunun soylu olması gibi. Kısacası hemen hemen herkes ST'nin kesinlemesine karşı çıkıp yapıtlarını yüceltme yolunu seçti. Ancak ilk ikisi bir yere de benimsenebilse bile soyluluğu ve niceliği sürekliliğine bağlayan bu son uslanmanın yapıtla yazarı aynı ulamaya yerleştirmek gibi bir sakıncası vardı. Aykırı görüşleriyle ünlenmiş bir yazar olan İlke de ST'yi oldum o sevmediğinden olacak. Bir yandan bu mantıksal sapmanın altını çizdi, bir yandan da sonradan görmelik kavramı çerçevesinde çeşitlemelere girişti. Bilerek ya da ayrımlarında bile olmadan hala köylü ağzıyla konuşan kimi aileler, kalabalık olduklarına göre büyüktüler. Çok para kazandıklarına ve parayı çektiklerine göre zengindiler. Günlük ve haftalık basın durmacalarına kendilerinden söz ettiklerine göre ünlüydüler. Ama nedenli ünlü, neden zengin olurlarsa olsunlar, şu 1996 yılında bile bu kişilerle yarım saat pişpirik oynamaya katlanamayacak insanlar hala az değildi. Kendisi de bu kişilerden biriydi. Ne yaparsanız, uslamlamalarınızı benzetmeler üzerine kurdunuz mu, olup olacağı buydu. Bir başkası da aynı uslamlamayı başka benzetmelerle yürütüp bambaşka sonuçlara varabilirdi. Şu var ki herkesin bildiği gibi her olaya olumsuz yönden bakmak İK'nın değişmez huyuydu. Son büyük Türk romancısı MA'nın her birinin basım sayısı 20'yi geçmiş yapıtlarını bile beğenmiyordu adam. Daha da kötüsü, bunu açıkça yazmaktan çekinmiyordu. Ancak sayın eleştirmenin sonradan görmelerle yarım saat pişkilik oynamaya katlanamadığını söylemesi, yazarımızın yapıtlarını okumadığını, dolayısıyla tanımadığını, dolayısıyla bu konuda söz söyleme hakkı olmadığını göstermez miydi? Evet, gösterir. Daha doğrusu gösterebilir diye yanıtlıyordu İlke. Ama bu neyi değiştirir? Ben kendi payıma tutarlı bir görüşe varabilmek için onunkine %100 karşıt bir rol tutmaya, ST'nin tüm yapıtlarını okumaya karar verdim. Sanırım doğru olan da buydu. Ama neredeyse tüm arkadaşlar kararımı şaşkınlıkla karşıladı. Okuyacaksın öyle mi? Hepsini mi? Neden peki? Bu yaştan sonra profesör olmaya mı karar verdin? Dediler. Bu kez şaşırma sırası bana geldi. Birkaç yıl önce New York Hep Yerinde adlı gezi yayınlarının uyandırdığı büyük yankıların etkisiyle ST'nin 4 kitabını birden okumuş ama ilk 4 kitap çevirinin tamamlanma konusunda beni pek yüreklendirmediğinden kafamdaki boşlukları, yapıtları doğrudan okumak yerine eleştirmenlerin yorum ve yargılarıyla, kendisiyle yapılmış değişik söyleşilerle, bir de çevrelerinde duyduklarımı doldurmaya çalışmıştım. Şimdi kararımın uyandırdığı tepki karşısında burunlarından kıl aldırmayan uzman dostların bile en fazla benim yaptığım kadarını yaptığını, ST'den tek satır okumamış bir takım kişilerin de tüm yapıtlarını okumuş gibi hava attığını anlıyordum. Ünlü yazarın her kitabını alıp arka kapağına ve bölüm başlarına şöyle bir göz atıyor, sonra da kitaplarını onurlu yerlerini kaldırıp orada unutuyorlardı. Unutmayanlar, hatta yapıt üzerine yazı yazanlar da az değildi kuşkusuz ama ST'nin ulusal gururumuz olduğunu gönülden inandıklarından böyle bir iş için bile yapıtına eğilmeye gerek görmüyorlardı. Yüzümüzün akıydı işte. Değerine kesinlikle inanıyorduk. Yapıtını okuyup da bundan öteye neyi kanıtlayacaklardı ki? Daha da ilginci, ST'nin en tutkulu hayranları ve en acımasız karşıtları hiçbir yapıtını okumamış olanlardı. Diyeceğim, burada da bağlanma ve kopmanın en sağlam güvencesi bilgisizlikti. Ben yine de kararımı da dayattım. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan sorusuna en sonunda adam gibi bir yanıt verebilmek amacıyla ünlü ustanın tüm yapıtlarını okumaya giriştim. Beylik ikileminin burada hiç yeri yoktu belki de. Doğru yanıtın tavuk yumurtadan çıkar, yumurta da tavuktan olduğunu epeydir biliyordum ancak ST'nin ilk 15 yapıtını okuduktan sonra insanların ünlü soruyu sorarken hep unuttukları ya da bize unutturmaya çalıştıkları çok önemli bir üçüncü ögenin civcivin varlığını bulguladım. Bu yeni öge her şeyi değiştirdi benim için. Gerçekten de ST'nin yapıtı söz konusu olunca daha şimdiden tavukların, horozların, piliçlerin, kısacası tüm kümesin civcivden hem de tek bir civcivden türediği görülüyordu. Üstelik böyle bir gözleme gelmek için derin bir sezgi de gerekmiyordu. Bilindiği gibi ST'nin ilk yapıtı o aksak kış güneşleri, anlatıcının okuldaki ilk günü, cinselliği ilk bulgulaması, ilk gerçek aşkı, ilk tren yolculuğu gibi kişisel, Duranlı'nın yalnızlığı, büyükannenin seferberlik dönmemiş kocası, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında gözlerini yumuncaya dek bekleyişi gibi çocukluk ve gençlik anılarına dayalı 12 kısa öyküden oluşmuş bir küçük kitaptı. Bu kitap daha ST 24 yaşındayken küçük bir yayın evince bastırılmış. Böyle durumlarda sık sık görüldüğü gibi fazla bir ilgi uyandırmamıştı. Kendisi kuşağından birkaç eleştirmen, daha doğrusu arkadaşlık gereği geçici olarak eleştirmenliğe soyunmuş birkaç ozan ve öykücü, dilini bayağı düzgün kullanan, yetenekli genç bir öykücü ve erken ama sağlıklı doğmuş bir yapıt karşısında bulduğumuzu yazmış. Fakat daha ötesini arayan ya da söyleyen çıkmamıştı. Ancak kitabın yayınlanmasının 3. yılında, yani çoktan unutulduğu bir dönemde, küçük yayıncı tümden batmış. Böylece ST elde kalan kitap sayısı ile satılan sayısının 4 katına yaklaşmasına karşın orada yazdığı iki öyküyü de ekleyerek o aksak kış güneşlerini gözden geçirip geliştirilmesini ikinci basımını bir başka yayın evinde yayınlama olanağı bulmuştu. İlk bakışta birinci basım gibi ikinci basımda genç yazara fazla bir şey kazandıracağı benzemiyordu. Ama birden tarih kuşu konmuştu başına. O günlerde ülke yeni bir sıkı yönetim dönemine girmiş ve asker savcıların ilk işlerinden biri kitaba sonradan eklenmiş olan iki öyküden birinin sonundaki "Hiç kuşkun olmasın büyük anne. Erikler önümüzdeki bahara gene çiçek açacaktır." türünden bir tümce nedeniyle ST'yi mahkemeye yollamak olmuştu. Tatsız bir durumdu bu kuşkusuz ama dedikleri gibi her şeyde bir hayır vardı. Genç öykücümüz kaşla göz arasında saygın bir yazar, kitabı üzerinde durulmaya değer bir yapıt durumuna gelmişti. Kitabın aklanmasından bir yıl sonra 3. basımı yayınlanmıştı böylece. İlk iki yıl sonra da yeni bir öykü daha eklenerek 4. basımı. Bu arada yapıtın Almanca'ya, İtalyanca'ya ve Fransızca'ya çevrilmekte olduğu haberleri yayılmış ve son bir öykü daha ekleyerek 5. ve kesin basımı yapılmıştı. Ancak benim buluşum burada işte. O aksa kış güneşleri gerçekte hiçbir zaman kesinlikle noktalanmadı. Çünkü uzatmadan söyleyeyim. ST'nin daha sonra yayımladığı 40 dolayında kitap şu ya da bu biçimde bu ilk yapıtın değişik yenilemelerden, değişik çeşitlenme, yorum ve açıklamalardan başka hiçbir şey değildi. Yazarımız aynı içeriği değişik biçimlerde yineleyerek en kusursuz biçimde ya da belli bir içeriğe perdelik edilebilecek örnek bir kurgu toplamına mı ulaşmak istiyordu böylece? Sanmıyorum. Öyle anlaşılıyordu ki ST kusursuzluğu daha ilk kitabın ilk öyküsünde yakaladığı ve bu kusursuzluğun herkes için bir örnek oluşturduğu düşüncesindeydi. Bu nedenle arkadan gelen kitaplar hep ona gönderiyor, onu açıklıyor, daha önemlisi onun gösterdiği yolu izliyordu. Örneğin yazarımız ikinci yapıtı bir anı kitabıydı. Ama içinde anlatılan anılar büyük ölçüde o aksak kış güneşlerinde ele alınan alıntılardan oluşmaktaydı. Bir başka deyişle ST daha önce anlattığını bir başka biçim içinde yeniden anlatıyordu. Üçüncü kitap ilginç bir denemeydi. Gerçekte anlatı arasında uyum sorunuyla gerçeğin anlatıya dönüşümü sorununu irdeliyor ama tüm örneklerin kendi yapıtından seçtiğinden o aksak kış güneşlerinin 16 öyküsünün 16'sı da bileşik kaplar içindeki yeniden önümüze sürülüyordu. Dördüncü kitap Deli, ST'nin yazarlık serüveninde biçim açısından olması da içerik açısından bir aşama, en azından bir değişiklik olarak değerlendirilebilirdi. Söz konusu 16 öyküyü yaşamış ve yazmış olan delikanlının gözünden bu delikanlının annesine vurulmuş bir delikanlının delinin acıklı öyküsünü yansıtan 96 sayfalık bir anlatıydı. Araya yeni bir kişi, yeni bir serüven katıyordu. Üstelik bayağı sürükleyici, bayağı başarılı bir öyküydü. Anlatıcının annesiyle babası gecenin ileri bir saatinde alt alta üst üste sevişirken annesine tutkun olan delinin uzaklardan gelmiş bir köpek gibi inleyerek kapıyı tırmalamaya başlaması, babasının donunu giyip bıçağı kaptığı gibi aşağı inmesi, sonra da delinin gözyaşlarına batmış yüzünü ve yalvaran bakışlarını görünce boynuna sarılarak onunla birlikte hıçkıra hıçkıra ağlaması biraz Yeşilçam filmlerini andırmakla birlikte bayağı güzel anlatılmıştı. Ne var ki anlatıcı hep aynı kaldığından eski evrini ve eski görüyü doğrulamaktaydı. Bu nedenle bu ilginç öykünün 7-8 yıllık bir gecikmeyle ama tutkulu dili ve serüvenin dışında hiçbir yenilik getirmeden o aksak kış güneşlerinin 16. öyküsünü 17'ye çıkaran bir ek olduğu söylenilebilirdi. ST verimliliğini dilden sonra da sürdürdü. Ama tam anlamıyla anlatı olarak değerlendirilebilecek tek yapıt yazmadı bir daha. Özellikle bu yapıtla iyiden iyiye büyüyen ünün getirdiği rahatlık içinde günleri belli olmayan günlükler, yaşam ve yazım üzerine denemeler, okuma izlenimleri çok sayıda yolculuk kitapları yayınladı. Ancak tüm bu yapıtların değişmez bir ortak yanı vardı. ST, kedi yavrusunu taşır gibi o aksak kuş güneşlerini tüm yapıtlarını taşıyor, hepsini onun ışığında hatta neredeyse onun bir işlevi olarak kuruyordu. Günlük, bugünün günlüğü de olsa o aksak kış güneşlerinin de canlandıran günlerin çevresinde döneniyor. Denemelerde aynı gençlik yapıtı durmacasına yeniden dönülen temel gönderge olarak değerlendiriliyor. Okuma izlenimlerinde gene aynı gençlik yapıtı, onların benzeri, eşiti, neredeyse ana bir baba, bir kardeşi olarak Dostoyevski'nin, Tolstoy'un, Proust'un, Gide'nin ve benzeri yapıtlarıyla karşılaştırılıyor. Yolculuk yapıtlarında ST'nin Fransa, İtalya, Rusya'ya, Meksika'ya, Şili'ye O Aksak Kış Güneşleri adlı gençlik kitabını yazmış olan ve bu gençlik kitabının onurlu sorumluluğunu taşıyan bir yazarın bilinciyle baktığı görülüyordu. Üstelik ikide bir ben yazarım, her şeye bir yazar olarak bakıyorum ya da ülkede halk oylaması düzenleyip hepimiz oy alınmış gibi ben bir Türk yazarıyım. Büyük bir halk adına buradayım. Büyük bir halkın gözleri olarak bakıyor ve bu büyük halk için yazıyorum. Çünkü ondan sorumluyum türünden sözler etmesini de gösterdiği gibi bilinçli seçmişti bu yaklaşımı. Ama bilenler bilirler. ST'nin bu değişmez tutumunun en canlı ve en tartışılmaz kanıtı Ben Bir Diplomatken adıyla yayımladığı oldukça uzun ve eğlenceli yapıtı. Bundan şöyle böyle 15 yıl önce yazınsal ünleri duyarlı bir başbakan kendisine Batı Avrupa ülkelerinden birinde bir kültür ateşeliği önermiş. O da birçok eleştirmeni şaşırtmak, birçok hayranı düşük kurguna uğratmak pahasına hemen koşmuştu bu göreve. Ne var ki kültür ateşçisi olarak geçirdiği yaklaşık 1,5 yıllık süreyi anlatan Ben Bir Diplomatken bu sürenin sonuna ermesi üzerinden 1,5 ay bile geçmeden yayınlanmış olması gibi İçeriği de alışılmış tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını göstermekteydi. ST, yüklendiği kültür ateşesi görevi insanlarla sabah akşam o aksak kış güneşleri ve deliyi konuşmakmış gibi bakanları, elçileri, konsolosları, sanatçıları ve bulunduğu ülkelerin sanat çerçevelerini bu iki kitabı tanıyıp anlamalarına göre değerlendiriyor. Genellikle anlamadıkları sonucunu verdiği için de ayrıntılı ve öfkeli yorumlara girişiyor. Bu arada bizi sahaflarını daha iyi inandırmak için kimi öykülerinin neredeyse özgün biçimleri kadar uzun özetlerini vermeyi de unutmuyordu. Kısacası gençlik yapıtı kendisini izleyen tüm yapıtlarda ve tüm yaşamda sürüyor. ST'de kimi eleştirmenlerimizin aile kuramına uygun olarak gençlik yapıtıyla birlikte büyüdükçe büyüyordu. Ancak ben bir diplomatkenin çok güzel gösterdiği gibi bu büyümede ünlü yazarın yaşam biçiminin de yapıtlarınınki kadar önemli bir payı vardı. Ayrım 9, son. Sayfa 84.